Ayrım 5.
Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılışı eski Avrupa'nın da yıkımını hazırlayacaktı. Avusturya'nın mutlakiyetçi başvekili bu sonu görse de önlemek olanağına sahip değildi. 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başında Fransız devrimi ve Napolyon istilasıyla sarsılan Avrupa kendi iç buhranlarıyla meşguldü. Tutucu Avrupa Viyana Kongresi ile dinginliğe kavuştu. Avusturya, Rusya ve Prusya'nın kurduğu Mukaddes Liga, ulusalcı ve özgürlükçü hareketleri bastırmakta başarılı oldu. Ancak muhafazakar devletlerin bu konudaki tutarlılık ve birliktelikleri Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ulusalcı hareketler için söz konusu değildi. 1830'da Polonyalılar ve 1848'de Avusturya'ya karşı ayaklanan Macar ve Polonezleri kana boğan Avusturya ve Rusya, Balkan halklarının bağımsızlığının candan destekleyicisi görünüyorlardı. Avusturya çekimser politikayı Metternich'ten sonra bıraktı. Hele deniz aşırı kolonyalist planları için uygun gördükleri Osmanlı vilayetlerine müdahaleci ve istilacı politikalarını Avrupalılar daha açık bir biçimde uyguladılar. Yunan ayaklanmasının sonuca ulaşmasında etkili olan Navarin deniz baskını ve bunu izleyen savaşla Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni Edirne barışına kadar sürüklemesi, Avrupa'nın Osmanlı uluslarının bağımsızlık hareketini desteklemeye başlaması gibi görünebilir. Ancak Mısır sorununda aynı devletlerin izlediği çelişik politika, hele Cezayir'in Fransa tarafından işgali ve sömürgeleştirilmesi, Avrupa devletlerinin gerçekte yeni etkinlik alanları kapmak için Osmanlı İmparatorluğu'na yöneldiğini göstermekteydi. Restorasyon Avrupa'sında Yunan ihtilalinin liberal düşünceli klasik dünyanın hayranı romantik ulusalcılar desteklerken, devlet adamları sadece huzursuz oldular ve bir müddet sonra Yunanlıların sorunu uluslararası bir sorun haline getirildi. Ancak büyük devletlerin çoğu Yunan yandaşı bir politika izlemiyordu. Bunu Yunan bağımsızlık hareketinin ilk aşamasında görmek mümkündür. 1821 yılı baharında Çar'ın yaveri Alexander Yipslantis'in Boğdan'da başlattığı ayaklanma başarısızlıkla sonuçlanmış ve büyük devletlerin desteğini kazanamamıştır. Hatta Çar 1. Alexander Yipslantis'i Rus ordusundan çıkararak ayaklanmayı desteklemekten kaçınmıştır. Nedeni Fenerli Rum beylerin Gospodar ünvanıyla Babali adına yönettiği Eflak Boğdan'da ayaklanmayı desteklemesi beklenen yerli halkın Rumlara karşı düşmanlık duymasıdır. Buna karşılık 1821 Şubat'ında Mora'da ihtilal patlak verdiğinde bu hareketin Yunanlar tarafından başlatıldığı ve yönetildiği görülüyordu. Uzun bir süredir Odessa'dan İtalya'ya kadar bütün Akdeniz dünyasına yayılan zengin Rum tüccar gruplarını maddeten, Avrupa'nın her yerindeki Yunan siyasi ve kültürel merkezlerini manen besledikleri Yunan ulusalcılığı örgütlenmişti. Mora ihtilali Patras'taki metropolit Paul Germanos'un ve rahiplerin önderliğinde başlamıştı. Balkanlar'da kilise ulusalcı hareketler tarihindeki tipik rolünü oynuyordu. Kilisenin ulusalcılığı dini akide ve duygular kadar 18. yüzyıl Yunan ayaklanmasının öncüleri Rigas Pharaios ve Adamantios Korais'in yazılarından ve şiirlerinden de kaynaklanmaktaydı. Ortodoks Kilisesi'nin hiyerarşisinden ileri gelen örgütlendirme yeteneğiyle Rum armatörlerin 600'ü aşkın ticaret gemisindeki 5000'e aşkın top ayaklanmanın küçümsenmeyecek bir güce sahip olduğunu gösteriyordu. Ancak gerek toprak sahiplerinin gerekse tüccarların büyük kısmının Yunan ihtilalini başlatan değil, başladıktan sonra katılan zümre olduğu bilinmektedir. Çoğu gemilerdeki tayfalar gemi sahiplerini ihtilale katılmaya zorlamıştı. İhtilale katılan köylüler ön planda Müslüman beylerin ve Rum kocabaşların elindeki toprakları paylaşmayı umuyorlardı. Ortodoks Kilisesi'nin başındakiler ise Fransız devriminin düşüncesini taşıyan ve benzer sloganları kullanan ihtilalcilere karşı en azından kuşkuyla bakıyorlardı. Ancak Mora'nın Peloponnes fakir manastırları, köylerdeki fakir ve cahil rahipler birkaç piskoposun yönetiminde ihtilale katılmakta ve hatta öncülük etmekte tereddüt etmediler. L.S. Stavrianos, The Balkans Since 1453, Londra 1958, sayfa 279-281. İhtilal patladıktan sonra düzensiz Yeniçeri birliklerinin ve imparatorluk bürokrasisinin ehliyetsizliği ortaya çıktı. Bizzat devrin en nüfuzlu adamı olan Halet Efendi muhtemelen bilgisizliğinden dolayı ihtilalin gelişmesini yanlış değerlendirmiş, görmezlikten geldiği olayların önemsenmemesini telkin etmişti. Bu hatasını önce sürgünle sonra Rum beyleri ile olan yakınlığı ve hiyanet suçlamasından dolayı hayatıyla ödedi. Alexander Yipslantis'in Eflak'taki başarısız ayaklanma girişiminden sonra özellikle Metternich'in etkisiyle Mora ihtilalini onaylamayan Rusya, ihtilalcilerin ilk andaki başarısı üzerine bu sefer politikasını değiştirdi. Bu arada İstanbul'daki Patrik Gregorios ihtilafi aforoz etmişti. Ama ihtilalcilerle gizlice haberleştiği ileri sürülerek Patrikhanede idam edildi. Bu olay sonradan Avrupa'nın müdahalesini haklı göstermek için kullanılacaktır. 1825 yılı sonunda ihtilal büyük ölçüde bastırılmış gibiydi. Modernleşen bir ordunun Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki kuvvetlerin ihtilali bastırmaktaki rolü Sultan II. Mahmud'a radikal bir askeri reformun uygulanması konusunda kesin kararı verdirdi. Mora ihtilalinin bastırılması karşısında padişah Girit ve Mora valiliklerini Mehmet Ali Paşa'ya ve oğluna vermek zorundaydı. İlaveten Suriye ve Lübnan'ın yönetimi de Mehmet Ali tarafından isteniyordu. Akdeniz'de siyasal dengeyi değiştiren bu yeni durum Avrupa için sakıncalıydı. 1827'nin 20 Ekim'inde Navarin limanına giren İngiltere, Fransa ve Rusya donanması limandaki Osmanlı gemilerine baskın yapıp yaktılar. Baba Ali'nin protestosu devletlerce dikkate alınmadı ve Rusya savaş ilan etti. Donanmanın desteğinden mahrum ve eğitim görememiş sözde modernleşen Osmanlı ordusu, yeteneksizliğin ve yolsuzlukların yönettiği 1. Nikola'nın ordularıyla iki cephede bir yılı aşkın süre savaştı. Edirne ve doğuda da Erzurum işgal edilince Eylül 1829'da Edirne'de barış imzalandı. Bu barışla Mora, Eğriboz ve Kiklat adalarından müteşekkil küçük bağımsız bir Yunanistan kuruldu. Sisam adasına özerklik verildi. Savaş içinde Bulgaristan ilk defa Rus ordularını görmüştü. Böylece Balkan ulusçuluğu için büyük devlet müdahalesini bekleme dönemi başladı. Rusya'ya ödenmesi gereken 11,5 milyon düka tazminat ise modernleşme sürecine giren Osmanlı maliyesi için ağır bir yüktü. Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasını kendileri açısından bir stratejik ve siyasal ekonomik nüfuz alanı sorunu olarak gören Avrupa devletlerinin izlediği yeni politika, Cezayir'in Fransa tarafından işgaliyle kesinlik kazandı. 5 milyon franklık bir borç yüzünden Fransız gemilerine el koyan Cezayir dayısı, Fransa konsolosuna protestosundan hiddetlenip yelpazesiyle vurunca, bu hareket Kuzey Afrika'da kolonyalist emeller besleyen Fransa'nın Cezayir'i işgali için yeterli oldu. 10. Charles'ın Fransa'sı içteki kaynaşmayı bu gibi dış olaylarla bastırma politikası izliyordu. Temmuz 1830'da başlayan işgal yerli halkın direnişi nedeniyle 10 yıldan uzun sürdü. Cezayir olayı Osmanlı İmparatorluğu'nun uluslaşma sürecine yeni bir boyut ekledi. Batı düşmanlığı. Avrupa'nın müdahalesini kendileri için yardımcı hatta kurtuluş umudu olarak gören Balkan ulusçularının tersine Müslüman halklar Avrupa'yı en büyük düşman olarak görmeye başladılar. Osmanlı yönetimi Cezayir'de hiçbir zaman, mesela Balkanlardaki kadar güçlü olamamıştır. Eski devirde yerli halkın Osmanlı idaresine karşı aşırı bir bağlılık ve hayranlığı olduğu pek söylenemezdi. Fakat Fransız işgali yerel ulusalcılığı aynı şekilde yok etmişti. Cezayir'in dışındaki Müslüman ülkelerde de yerel ulusalcılık yerini süratle İslamcı veya Osmanlıcı bir atmosfere terk etmeye başladı. 19. yüzyıl boyu geçmişte veya halen Osmanlı tebaası olan Müslüman halkların arasında Avrupa düşmanı ve Osmanlı'yı kurtarıcı olarak gören bir siyasal eğilim doğdu. Hatta 19. yüzyılda ortaya çıkan laik Arap ulusçuluğu da zaman zaman Osmanlı İmparatorluğu'na karşı olmayan, tersine onun güçlenmesini arzu eden bir yol izlemiştir. Bu gelişmeler kendini kurumsal düzeyde de duyurdu. Hilafet kurumu Osmanlı devlet düzeninde 18. yüzyıl sonlarına itibaren 16. 17. yüzyıllarda olduğundan çok daha fazla önem kazandı. General Bonaparte Mısır'ı istila ettiği zaman üzerine sevk edilen kıtaların birinde küçük rütbeli bir subay olan ve sonraları Mısır valiliğini ele alan Mehmet Ali'nin 1830-1839 arasında süren isyanı, daha doğrusu savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nda ulusçuluk değil fakat modern merkeziyetçi devlet aşamasına geçiş açısından önemlidir. Mehmet Ali'nin isyanıyla Mısır özerk bir statü kazandı. Orduda, maliyede, tarım ve sanayide Mehmet Ali 2. Mahmud'dan daha önce ve başarılı reformlara girişmişti. 1831-1839 arasında Mısır, Filistin, Suriye ve Hicaz'da egemen olan Mehmet Ali, sanılır ki bütün Arabistan'da kurduğu egemenlik ve giriştiği reformlarla modern bir Arap devletinin temellerini atacaktır. Oysa gelişmeler hiç de bu yönde olmadı ve işgal ettiği Arap memleketleri Mehmet Ali yönetiminden sonra 1918'e kadar tarihlerine Osmanlılarla birlikte kaldıkları yerden devam ettiler. Mehmet Ali Paşa, Osmanlı Rumeli'sinden bir derebeyinin dünya görüşüne sahipti. Bütün yetenek ve başarılarına rağmen bu çerçevenin dışına çıkabilmiş değildir. O daha çok tepedelenli Ali Paşa, İşkodralı Mustafa Paşa, Vidinli Pazvantoğlu gibi 18. yüzyıl solunun büyük ayanları ve derebeylerinin tutum, davranış ve dünya görüşüne sahipti. Kozmopolit ve sadece hükümranlık düşünen bir vali. Ancak öncekilere göre daha yetenekliydi ve başkaldırdığı ülkenin coğrafyası farklıydı. Mehmet Ali Paşa kesinlikle Arap ulusçuluğunu temsil etmez. Arap ulusçuluğuna hayat veren bir yönetici hiç değildir. Egemenliği altındaki Mısır'ın, Suriye ve Filistin'in Arap halkını yönetme biçimi de 19. yüzyıldaki modern bir devletin hak ve kanun düzeniyle ve anlayışıyla bağdaşacak gibi değildir. Rastgele toplattığı binlerce insanı çölde yürütüp içlerinden asker seçtikten sonra gerisini cebren İskenderiye Nil arasındaki Mahmudiye cetvelinin yani kanal inşasında çalıştıran bir despot, Suriye ve Filistin halkını ağır vergilere boğan kanun tanımaz bir yöneticiydi. Rusya çariçe olan Alman prensesi Katerina veya Balkan ülkelerine hükümdar olan Avrupalı prensler kadar olsun yönettiği halkın diline ve varlığına saygı göstermemiştir. Sadece o değil, çocukları da. Mehmet Ali Paşa bir bakıma tarih boyu Mısır'a hükmeden yabancı hükümdarlardan biriydi. Mehmet Ali Osmanlı Devleti'nin otoritesini kaybettiği bir zamanda Mısır valiliğini oldu bittiyle ele geçirdi ve otoritesini sağlamlaştırdı. Yani kölemen beylerini ortadan kaldırdı. Yabancı kökenli beylerin hepsinin yerine de Mısır'ın diktatör valisi oldu. Orduyu modernleştirip şeker ve kumaş sanayilerini kurdu, sulama sistemini düzene koyup tarımı geliştirdi. İkinci Mahmud'un tam başaramadığı bir işi tamamladı. Vakıf arazilerini devlet kontrolüne, miri tasarruf altına aldı ve yönetimini merkeziyleştirdi. Avrupa'ya öğrenci gönderdi. Giden öğrencilerden El Tahtavi gelecekte Arap ulusçuluğunun kuramcılarından olacaktı. 17. yüzyıldan beri beylerbeyi rütbesiyle Mısır'a gönderdiği valilerden Mısır hazinesini, yani vilayetin yıllık vergisini doğru dürüst alamayan Bab-ı Ali, Mehmet Ali Paşa'dan ilk yıl 3000 kese geldiğini ve kısa zamanda bu miktarın 12.000 keseye çıktığını gördü. Paşa'nın eline geçen gelir ise 400.000 keseydi. Bir kese 17. 18. yüzyıllarda ortalama 10.000 altındı. Mehmet Ali'nin Bab-ı Ali nezdindeki şöhretini sağlayan bir diğer başarısı da Hicaz'da uzun zamandan beri süre gelen Vahhabi hareketini bastırmasıdır. 3. Selim devrinde Necid adlı bir şeyh çöldeki kabileleri, özellikle Suudileri etkiledi. Görüşleri büyük ölçüde 14. yüzyıl düşünürü İbn Teymiye'den kaynaklanıyordu. Özellikle Asr-ı Saadet'ten Hazreti Muhammed'in devri, sonraki her adet ve kurumu din dışı saydıklarından Hicaz'da tahrip ve yağma eylemlerinde bulundular ve Osmanlı egemenliğini kovmaya yönelik bir isyan çıkardılar. Bedevi kabileler arasında Vahhabiliğin tutunması ve siyasal gücü ele geçirmesi imparatorluğun bu bölgedeki zayıf idaresi kadar Arap Yarımadası'nda siyasal iktidar olmaya talip ayrı bir gücün ortaya çıkışıyla da ilgilidir. Osmanlı devlet adamları Vahhabi ayaklanmasını Cevdet Paşa'nın tarihinde yazdıkları doğrultusunda değerlendirmiş görünmektedirler. Cevdet Paşa İbn Temmiye'den esinlenen bu zındıkları ne yaptıklarını anlatmakta ama ortaya çıkışlarının ve başarılarının nedenine pek değinmemektedir. Dipnot Tarihi Cevdet Cilt 4 Sayfa 275. 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başındaki yerel ayaklanmalara, örgütlü çete hareketlerine karşı Osmanlı devlet adamları bilgili ve kavrayışlı bakmaktan, değişikliği fark etmekten henüz uzak görünmektedirler. Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa 1812 yılında Vahhabi hareketini bastırdı. Paşa'ya özellikle Yunan ihtilalindeki yardımı dolayısıyla Girit, Suriye ve Trablusşam valilikleri vaat edilmişti. Ancak Navarin felaketinden sonra askerlerini ve donanmasını çekerek yardım etmeyen Mehmet Ali'ye bu valilikler verilmedi. Bunun üzerine 1831'de harekete geçen Mehmet Ali, oğlu İbrahim Paşa'yı bu vilayetleri işgale gönderdi. İkinci Mahmud, Mısır kuvvetlerinin Suriye'yi geçip Çukurova'ya kadar ilerlemesine rağmen Mehmet Ali'nin isteklerini kabul etmedi. Mısır valisi ısrarlıydı. Şimdi Torosları geçip Konya'ya kadar gelen İbrahim Paşa'yı sevk edilen kuvvetler durduramıyordu. Mısır ordusu iyi eğitim görmüştü ve başlarındaki komutanlardan biri Süleyman Paşa adında Fransız bir generaldi. Bunun üzerine padişah Rusya ile anlaştı. Rusya'nın 15.000 kadar askeri İstanbul civarına çıkarması ve 1833 Temmuz'unda yabancı gemilerin boğazlardan geçiş hakkını kendi lehine kısıtlayan Hünkar İskelesi Anlaşması'nı elde etmesi İngiltere ve Fransa'nın müdahalesine neden oldu. Bu müdahale üzerine Mehmet Ali ve II. Mahmud arasında Nisan 1833'te Kütahya Anlaşması imzalandı ve istediği valilikler Hicaz, Sayda, Trablusçam, Suriye, Halep ve Adana Mısır'ın özerk valisine bırakıldı. Anlaşmanın mürekkebi kurumadan Lübnan'da Mehmet Ali'ye karşı isyan çıktı. Suriye ve Lübnan'daki hoşnutsuzluk, ağır vergiler, mahalli iktidar sahiplerinin bir yana itilip hakaret görmeleri ve Hristiyanlarla Müslümanlar arasında başarısız bir eşitlik sağlama denemesinden ileri gelmekteydi. Baba Ali hem gayri memnun eski beyleri hem de halkı Mısır yönetimine karşı kışkırttı. Mehmet Ali Paşa'nın bağımsızlık isteği ve bunu sağlamak için uluslararası diplomatik girişimlerde bulunması Osmanlı Devleti'ni İngiltere'ye yakınlaştırdı. Ve bu nedenle Ağustos 1838'de İngiltere'nin ticari etkinliğini pekiştiren ticaret sözleşmesi yapıldı. 21 Nisan 1839'da Mehmet Ali Paşa'ya karşı savaşa girişildi. Osmanlı ordusunun eski düzenden kalma komutanlarının yeteneksizliği ve ordunun eğitimsizliğinden dolayı Nisip'te felaketle sonuçlanan bir meydan savaşı yapıldı. Kara haber İstanbul'a ulaşmadan Temmuz başında 2. Mahmud ölmüştü. Rumeli'den İstanbul'a yürüyen bir Rumeli paşası sayesinde tahta çıkan hükümdar, bir başka Rumeli kökenli paşanın, Kavalalı Mehmet Ali'nin ordusu Anadolu üzerinden İstanbul'a yürüdüğünde saltanat ve hayatını tamamlamıştı. İki paşanın İstanbul yürüyüşü arasındaki devirde 2. Mahmud, Osmanlı İmparatorluğu'na mutlakiyetçi modernleşmenin yolunu açmıştı. Mehmet Ali Paşa'nın başarılı görünen reformlarının temelinde Osmanlı reformlarındaki kültürel ve siyasal gelenek ve kadro yoktu. Avrupa'dan getirilen subaylar ve uzmanlarla Mısır'ın devlet kadrolarının oluşamayacağı ve bu devletin asli unsuru olan Mısır halkının idareye karıştırılmadığı açıktı. Hıdiv İsmail Paşa dönemine kadar Mısır idaresinde Türkçe hakimdi. Alt kademe memurlar Arapça kullanıyorsa da Mehmet Ali Paşa'nın Ekim 1836 tarihli bir emirnamesiyle bütün yazışmaların Türkçe'ye tercümesi önemli tekrarlanmıştır. Dipnot: Ehud R. Toledano, State and Society in Midnight 19th Century Egypt. Cambridge University Press 1990, sayfa 158. Afaf Lutfi El Said Marso, Egypt in the Reign of Muhammed Ali, Cambridge 1988, sayfa 103. Sultan II. Mahmud'un ölümünden sonra büyük devletlerin müdahalesiyle Suriye, Filistin ve Hicaz'dan çekilen Mısır valisi zaten kendisi için geleceği olmayan bir egemenlik alanından vazgeçiyordu. Bu geri çekilme Mısır kuvvetlerinin zaafından veya sadece büyük devletlerin müdahalesinden ileri gelmiyordu. Devlet yönetimi geleneğine sahip olmayan Mehmet Ali Paşa despot idaresiyle halkın hoşnutsuzluğuna neden olmuştu. Osmanlı idaresinin Suriye ve Lübnan'da tercih edilmesinin tek nedeni Osmanlıların 19. yüzyılda giriştikleri reform denemeleri değildir. Bütün olumsuzluklarına ve başarısızlıklarına rağmen saltanatı, kanun ve düzen egemenliğini yerleştirmek diye yorumlamaya başlayan ve oturmuş bir geleneğe sahip olan Osmanlı idaresi karşısında Mehmet Ali Paşa geçici başarılar sağlayan ama idare etmesini bilmeyen bir asi vali olarak kaldı. Girdiği şehirlerde eski eşraf ve gayrimüslim ve Müslüman gruplar arasında dengeleri alt üst etti. Alışılmamış mali yükümlülük ve angarya basit halkı bezdirdi. Mehmet Ali Paşa 19. yüzyıl başlarındaki dünyanın yeniliklerini getirmekten çok değişim geçiren bir imparatorluktaki iktidar boşluğundan yararlanmayı denemişti. 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı modernleşmesi çok çetin bir yoldan geçiyordu. Eski düzenin temel kurumlarının kaldırılmasına rağmen modern kurumlaşmanın gecikmesinden doğan otorite boşluğu ulusal ve bölgesel ayaklanmalarla dış müdahalenin başarı şansını arttırmıştı. Osmanlı uluslarının bağımsızlığı elde etmelerinde dış desteğin rolü özellikle Balkanlı ve Avrupalı tarihçiler arasında olumlu değerlendirilmiştir. Ancak madalyonun öbür yüzüne de bakmak gerekir. Yunanlıların, Rumenlerin, Bulgarların bağımsızlığı kaçınılmaz bir tarihsel sonuçtu. Modernleşmesi yavaş gerçekleşen eski bir devlet olan Osmanlı, yerel ayaklanmaları bastırmaktaki aczini defalarca göstermişti. Kaldı ki 19. yüzyıldaki bu ayaklanmalar rastgele köylü direnişleri ve haydut hareketleri değildi. Modern çağın ideolojilerinin biçimlendirdiği doğmakta olan ulusal burjuvazi ve aydın sınıfın önderliğindeki hareketler haline dönüşmekteydi. 19. yüzyılda bu hareketleri geniş köylü kitlelerinin de yer yer örgütlenmiş gruplar halinde ve ideolojik önderleriyle katıldığı görüldü. Bu nedenle büyük devletlerin müdahalesi olmasa da 10 veya 20 senelik gecikmelerle Osmanlı yönetimi Balkanlardaki eyaletlerini terk etmek zorunda kalacaktı. Ne var ki o zaman Balkan devletleri Batı Avrupa'nın iktisadi siyasal hegemonyasından önemli ölçüde bağımsız ulusal devletler olarak gelişme şansına sahip olacaklardı. Oysa aristokrasisi olmayan ve ulusal kurtuluş hareketlerini köylülerin, cumhuriyetçi aydınların sırtlandığı bu ülkelerin başında büyük devletler arasında yapılan pazarlıklarla Avrupa'dan ithal edilen hükümdarlar geçirildi. 19. yüzyılda Balkan devletlerinin her biri Avrupa devletlerinden birinin nüfuz alanı haline geldi. Bu durumun Balkan uluslarının kültürel ve iktisadi gelişimi açısından en azından o kadar yerilen Osmanlı egemenliği kadar olumsuz sonuçlar yarattığı açıktır. Avrupa-Balkan ulusçuluğunu gelişmesinin bir aşamasında etkiledi ama bu Balkan ulusçuluğunun Batı Avrupa'nın eseri olduğu anlamına gelmez. Ulusal ayaklanmalar da temelde yabancı güçlerin yardımıyla ortaya çıkmış değildir. Hem Osmanlı İmparatorluğu'nun çekirdeği olan Türkler hem de Balkanların diğer uluslarının gelecekteki tarihi için en talihsiz olgu Avrupa'nın müdahalesi olmuştur. Balkanlarda bugüne kadar süre gelen problemler bu müdahalenin bir ürünüdür. 2. Osmanlı uluslarının yeni çağı. Osmanlı modernleşmesini hızlandıran etkenlerin başında ulusalcılık akımları ve hareketleri gelir ki aynı zamanda imparatorluğun yıkımını da hazırlamışlardır. Ulusalcılık Balkanlarda Osmanlı egemenliğinin başından beri özü var olan ve zamanla gelişip güçlenen bir olgudur. Osmanlı Devleti 15. yüzyılın sonunda bir Balkan imparatorluğuydu. Sınırları batıda Bosna'dan kuzeyde Besarabiye'ye kadar uzanıyordu. Anadolu'daki toprakları ise bugünkü sınırlarımıza ulaşamamıştı. Yani Hristiyan halklar tebaanın önemli bir kesimini meydana getiriyordu. Osmanlı İmparatorluğu tarihteki ilk iki Roma İmparatorluğu, eski Roma ve Bizans gibi kozmopolit bir imparatorluktu. Hanedana bağlılık ve resmi dine mensup olmak egemen grubun üyesi olmak için yeterliydi. Bu imparatorlukta Osmanlılık denen bir nitelik ve Osmanlılar diye bir grup vardı. Yaşayış tarzı, sözlü kültürü, mimari ve sanat zevki, dünya görüşüyle Osmanlı denen tip toplumun yönetici grubunun üyesi veya aday üyesiydi. Geniş imparatorluğun çeşitli etnik gruplarından çıkan resmi İslam'a ve kozmopolit başkent kültürüne mensup yöneticiler gene kendileri gibi her din ve etnik gruptan geniş halk yığınlarını yönetirlerdi. Kuşkusuz yönetilenler, yönetenler kadar kozmopolit bir kültüre ve dünya görüşüne sahip değildiler. İmparatorluğun insanı doğumundan ölümüne kadar ailesinin ve ailesine ait olduğu dini cemaat ve etnik grubun üyesiydi. Ancak genç yaşında talihin yardımı ve kendi atılımıyla yönetici grubun üyesi olabilirse hayat çizgisi değişirdi. Birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış dışa kapalı dini ve etnik gruplar rengarenk bir mozaik halinde kozmopolit bir imparatorluğu oluştururlardı. Kuşku yok ki bu kozmopolit yapı 18. ve 19. yüzyılların dünyasına uyum sağlama yeteneğinden çok uzaktı.